Merhaba, ben Arda Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir gündemimiz var. Ancak bu gündeme geçmeden önce bir detayın altını çizelim. Zorunlu nedenlerden ötürü ara verdiğimiz mobiliteye bundan sonra yine her hafta düzenli olarak güncelleyerek sizlerin karşısında çıkacağız. Mobil dünyadaki son teknolojileri sizlere aktaracağız. Bu ufak bilgi notundan sonra yoğun gündemimizde ilk haberimiz Samsung Galaxy S3 olacak. S3'ün satış rakamlarıyla başlıyoruz programımıza. Evet Ender, Galaxy S3 çok ciddi bir, global anlamda çok ciddi bir pazarlama kampanyasıyla satışa çıkmıştı. Şimdi rakamlar yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. İkinci çeyrek sonu itibariyle Galaxy S3 yaklaşık 6,5 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşmış. Ve üçüncü çeyrek itibariyle de 15 milyonu geçeceği tahmin ediliyor ki rakamlar zaten Temmuz ayı sonuna doğru 10 milyonu geçeceği yönündeydi. İkinci çeyrek sonu itibariyle denilen de zaten Haziran ayı, telefon Haziran ayı piyasaya çıktı. Tek bir ayı dikkate alırsak 6,5 milyon son derece iyi bir rakam gibi görünüyor.
Evet Erdi, Galaxy S3 için yapılan küresel anlamdaki pazarlama çalışmaların meyvesinin toplandığını görüyoruz. Galaxy ismini bilmeyen birçok kişi bile artık Galaxy telefonları duymaya, kullanmaya, en azından bir tercih olarak görmeye başladılar.
Hatta Android telefonları bilmeyen pek çok kişi bile bu Galaxy S3 kampanyasıyla birlikte telefonları duymaya başladı diyebiliriz.
Aynen öyle. Benim kişisel çevremde de arkadaşlarım, özellikle Apple kullanıcıların büyük bir bölümü Galaxy S3'ü ciddi bir tercih telefonu olarak düşünmeye başladılar. Bazıları aldı, kullandı. Tabii beğenen oluyor, beğenen olmuyor. Onlar biraz da kişisel tercihler ama Galaxy S3 Android'i, bütün Android camiasını oldukça büyük bir adımla öne taşıdı bu konuda.
Satış rakamlarına baktığımız zaman global anlamda zaten belirttik 6,5 milyon adetlik bir ikinci çeyrek sonu satışı var. 15 milyon adette üçüncü çeyrek öngörüsü. Ancak daha ilginç olan rakamlar Samsung'un kendi anavatanı olan Güney Kore ile ilgili. Çünkü Samsung kendi rekorunu kırmış açılış günü itibariyle. Galaxy S için geçerli olan rakamı zaten Galaxy S2 2'ye katlamıştı. Şimdi Galaxy S3 de Galaxy S2 2'ye katlamış durumda. Açılış günü rakamı ki bu ilk gün lansmanını kapsar. Burada 50 bin adetlik Güney Kore satışı var ki bu yine öyle bir ülke için, Güney Kore için oldukça büyük bir rakam.
Evet, Galaxy ilk nesil Galaxy S Güney Kore'de günlük 10 binlik bir satış rakamına ulaşmıştı. Galaxy S2 bu 24 bin, yaklaşık 2,5 katlık bir sıçrama yarattı. Şimdi 50 binlik bir adetten söz ediyoruz ki Galaxy S3 Güney Kore'de özel bir versiyonla satıldı aslında. 2 GB RAM, LTE destekli farklı bir cihaz olarak piyasaya sunuldu. Güney Kore'de Korelilerin kendi markalarına oldukça sahip çıktığını görüyoruz bu noktada. Galaxy S3 de zaten açıklanan satış rakamlarından bunu da belli oluyor. Güney Kore'deki insanlar Galaxy serisini artık kendi ulusal bir markası olarak benimsemiş durumda.
Tabii zaten Galaxy S3 dışında Galaxy S ailesinin toplam satış rakamlarına baktığımızda S ve S2 şimdiye kadar zaten 50 milyon adetin üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştı ki bu Android dünyası için en yüksek satış rakamına ulaşan ürün gama ailesi olarak nitelendirilebilir. Ki bunun üzerine tabii yaklaşık açıklanan rakam tarihi itibariyle 7 milyon civarında satan Galaxy Note eklediğimizde ve şimdi üzerine Galaxy S3 koyduğumuzda Android tarafında Samsung'un etkisini daha net görmek, daha iyi kavrayabilmek mümkün. Bu detayın altını çizdikten sonra ikinci haberimize geçelim istersen. Şimdi Sony Ericsson Sony oldu biliyoruz. Ericsson hisselerini Sony satın aldı ve kendi ürün gamını oluşturmaya başlayarak akıllı telefon piyasasında yükselişe geçti. Sony'nin amacı biraz Apple-vari bir yaklaşım, bir ekosistem oluşturmak. Televizyon, tablet, telefon ve konsol, oyun konsol olarak kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını, eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Piyasaya sunduğu Next serisi telefonların ilkini biliyoruz. Xperia S olmuştu. Sonra P modeli geldi. Bunu yine yeni modeller izlemekte. Ancak Sony'yi şu ana kadar gerçek anlamda üst seviye telefonlarla yarışabilecek bir modelle göremedik pazarda. Üst telefonundan kastımızda tabii 4 çekirdekli bir işlemciye sahip olan Galaxy S3 ya da HTC One X ayarında bir telefondan bahsediyoruz. Yoksa Xperia S modeli yine oldukça iddialı bir model. Ancak şimdi Xperia Mint isimli bir telefon var. Kod adını da söyleyelim, LTE 30P. Son derece iddialı donanım özellikleriyle çıktığı dönemde ses getirecek gibi görünüyor.
Sony'yi ben öncelikle şu konuda tebrik etmek istiyorum. Sony belki de Android tarafındaki Android telefon ve tablet üreticilerinin arasında yazılım desteğine en çok önem veren firmalardan biri. Ürün gamını olabildiğince hızlı ve geniş bir şekilde yeni Android sürümlerini güncelliyorlar. Ama Sony'nin de senin de dediğin gibi bu konudaki eksi noktası donanım kısmı oldu. Hiçbir zaman Android camiasının başını çeken telefonlarla rekabet edebilecek donanımda sahip telefonlar ya çıkaramadılar ya da geç çıkardılar.
Ki bu Sony Ericsson döneminde de böyleydi.
Evet, Sony Ericsson döneminde de böyleydi. Hani tasarım açısından farklı Arctic serisiyle güzel farklı telefonlar kullanıcılara sundular ve kendilerine has bir kitle de oluşturdular bu konuda. Ama sırf donanım anlamına baktığımızda ki Android camiasında yarışı başında götüren telefonlar her zaman en yüksek donanıma sahip telefonlar oldu. Sony bu konuda biraz geride kalmıştı. Şimdi baktığımızda LTE 30P'nin teknik özelliklerine baktığımızda artık bu konuda Sony'nin biraz daha başarılı bir hamle yaptığını görüyoruz. Sony ikinci senenin 2012 yılının ikinci bölümü için yeni bir Android amiral gemisi telefon hazırlamış durumda. Şimdi teknik özelliklerine baktığımızda Qualcomm'un S4 çipini görüyoruz. S4 biraz üretim maliyetlerini ve üretim teknolojisindeki sıkıntıdan dolayı rahat bir şekilde pazara yayılamadı. Ama hem çift çekirdekli hem de 4 çekirdekli versiyonlarının geleceğini biliyoruz. Hı hı. Ama şu an için hangi modelin bu telefonda kullanacağı belli değil. Tabii gönlümüz 4 çekirdekli modelinden yana olacak. Bu da hem One X ve Galaxy S3 ile rekabette daha güçlendirecektir. Ekran konusunda da yine 720p yüksek çözünürlük bir ekran, 1 GB bellekle Sony'nin yeni telefonunu göreceğiz.
Tabii Snapdragon S4 işlemcisinin 4 çekirdekli versiyonu olursa orada muhtemelen grafik işlemcisi de güncellenecek. Hı hı. Adreno 320 olacak. Tabii Qualcomm henüz bu konuyu resmileştirmiş değil. Ancak Adreno 320 içinde söylenen şu konsol çok seviyesinde sevdi. Grafik. Hani bunu göreceğiz çünkü grafik tarafında hala kat edilmesi gereken yol var. Şu anda pek çok telefonda örneğin Adreno 200 serisi 220-225 gibi kısmen eski nesil grafik birimleri kullanılmakta. Keza Samsung Galaxy S2'deki grafik biriminin aynısını biraz daha yüksek frekansla Galaxy S3'te kullanıyor. AMD tarafında da Tegra 3 hala eski nesil grafik işlemci mimarisinden faydalanıyor. Dolayısıyla Adreno 320 bu alanda da bir yeni soluk getirebilir. Yani bizim de gönlümüz Snapdragon S4 işlemcisinin 4 çekirdekli versiyonunun 320'den de birlikte gelmesi ki çünkü yeni nesil oyunlar grafik gücüne daha fazla ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada da akıllı telefonlar daha fazla oyun odaklı cihaz olarak da kullanılabilir. Evet, bir başka cihaza geçelim istersen. Şimdi Motorola'nın akıbeti belli değil, şöyle belli değil. Google satın aldı. Ancak Google'un satın almasının cihaz üretiminden ziyade daha çok patentlere yönelik, ileriye yönelik Android tarafını garantiye almaya dönük bir hamle olduğu söyleniyordu. Hatta pek çok dedikodu var. Örneğin Huawei'in bile Motorola'nın cihaz bölümünü satın alabileceği yönünde söylentiler var ki bunlar şu an için sadece sektörler dedikodulardan ibaret. Motorola global anlamda bir türlü yaygınlaşamadı. Güzel cihazlar yaptı ancak bunları doğru zamanda doğru piyasalara sunamadı. Örneğin Razer modeli bile ülkemize çok Amerika'dan güzel. Çok daha geç sürelerde geldi. Razer Max gibi 3300 mAh'lik pile sahip iddialı bir telefonu var ancak onu bile dünya çapında bulabilmek şimdilik zor. Yani ileride bu değişimi bunu göreceğiz. Şimdi Motorola'nın Atrix modelini biliyoruz. Tegra 2 işlemcisini kullanan ilk telefonlardan birisiydi. Hatta LG'nin Optimus 2X modelinden sonra ikinci modeldi.
Bayağı sansasyon yapmıştı.
Hatta Nvidia'nın da kullandığı örnek cihaz olarak dağıttığı telefon oldu Tegra platformu için. Ses getiren bir telefondu, iyi bir telefondu, dikkat çekici bir telefondu. Şimdi Atrix HD modeli geldi. Günün gereksinimlerine ve rekabet koşullarına uygun yeni versiyonu. Dilersen onlardan bazı bahsedelim. Teknik özellikleri nedir, neler sunuyor?
Atrix HD'den önce iki versiyonu olmuşlardı senin de dediğin gibi. Birincisi Tegra 2, ikincisi de Tegra 2 ile olarak piyasaya sunuldu. Ufak tefek toparlamalar, düzenlemelerle ikinci nesil Atrix'i piyasaya sundu. Ama zaten varlığıyla yokluğu bir oldu piyasada. Kimse Atrix 2'yi doğru düzgün göremedi. Şimdi Atrix HD'ye baktığımızda Motorola'nın bu noktada biraz daha hazırlıklı davrandığını görüyoruz. Ve ekranın artık sonunda 720p'ye yükseltildiğini görmekteyiz. Ekran boyutu da 4.5 inç. Şu ana kadar kullanılan ekran boyutları arasında daha önce çok tercih edilmemiş bir boyut. Zaten gittikçe de farklılaştığını görüyoruz. 4.7, 4.8, 4.65 yani ufak farklarla bile çeşitli boyutlarda panel üretimine başladı üreticiler. Telefon üreticileri de bunları da kendi ürünlerinde kullanmaktalar. İşlemci tarafında yine Qualcomm'u görüyoruz. Snapdragon S4. Yine çift çekirdekli veya 4 çekirdekli olup olmayacağı belli değil. Ama benim tahminimce büyük ihtimalle 2 çekirdekli model olacaktır bu konuda. Yine 1 GB boyutundaki bellek kapasitesiyle Motorola Atrix şu anki yüksek seviye telefonların arasında yerini alacaktır.
Tabii Atrix HD ile ilgili bir önemli detay var. Bir önemli sıkıntı diyelim. Motorola maalesef kilitli bootloader özelliği sunuyor telefonların ki bu da şu demek özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş çekirdek kernel yani biz buna ROM diyelim aslında kullanıcıdan daha anlayabileceği bir dille. Özel ROM'lar çıkmıyor Motorola telefonlara. Bunun nedeni de kilitli bootloader'a sahip olması. Atrix HD'de de durum bu şekilde. Motorola'nın açıklaması da şu, bazı gereksinimleri karşılayabilmek için böyle bir yola gittik diyorlar. Hani Motorola telefon alacaklar için şöyle bir sıkıntı var. Telefonunuzu ileride kurcalamak isterseniz, yeni yazılımlar kurmak isterseniz önünüzde kocaman bir engel var. Motorola bunu açana kadar da maalesef pek bir şey yapamıyorsunuz.
Evet, bu durum birçok Motorola telefonda yaşandı. Hatta ilki Motorola'nın Android 2.0 çıktığı zamanki Droid ve Avrupa versiyonu olan Milestone arasında gerçekleşti. Ben de eski bir Milestone kullanıcısıyım. Yaklaşık 2 sene boyunca kullandım ve ilk Droid çıktığı zamanlarda Verizon operatöründe bootloader kilidi olmadan satışa çıktı ve inanılmaz modlar, İnanılmaz bir community tarafından bu telefon desteklendi ve bugün hala o telefonu en güncel Android sürümleriyle kullanan insanlar mevcut. Bu düşüncedeki Avrupa kullanıcılarının hepsi Milestone'u atladılar deyim yerindeyse ve telefon elimize geldiğinde bootloader'ı kilitliydi. Bunun için akla gelmeyecek çeşitli çalışmalar yapıldı ama hiçbiri tam olarak sonuca ulaşamadı. Hı hı. Hatta biraz daha bilgi vereyim. En başarılı sonuç kernel execution diye adı verilen Linux kernel'ı aktifken üzerinde başka bir kernel'ı çalıştırarak sonuçta cihaz üzerine farklı bir kernel'ı aktif hale getirilmesi işlemiydi. Bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiler. Bu sefer de telefonun performans değil, baseband işlemcisini yeniden başlatamadıkları için telefon şebekeye bağlanamadı. Hı hı. Yoksa açılıyordu, farklı Android sürümlerini kurabilmek mümkün hale geliyordu ama bir tablet gibi, bir herhangi bir şebeke bağlantısı olmayan akıllı cihaz haline gelmişti. Hı hı. Ve insanlar belli bir süre sonra zaten uğraşmayı bıraktılar. Bunu Droid X modellerinde yaşandı aynı sıkıntı. Burada Motorola gene aynı inatçılığı gerçekleştiriyor ama bu sefer biraz daha bence şebeke kaynaklı bir baskı da var. Çünkü belli modellerinde bootloader'ı kullanıcıların talebi doğrultusunda açabileceklerini Motorola belirtmişti. Hı hı. Yine bu yıl izlemeyip telefonları direkt olarak bootloader kilitli satışa sunmaları yine kullanıcılar tarafından büyük tepki çekecektir.
Tabii bootloader konusunda şöyle bir örnek verelim. Örneğin HTC'nin HT2 diye bir modeli vardı. Hı hı. Bundan yaklaşık 3 sene önce piyasaya çıkan. Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanıyordu ki hatta Windows Phone'a Windows Mobile dediğimiz için telefon ne kadar eski olduğu buradan anlaşılabilir. Bu telefon bootloader kilidi yok ve bir şekilde geliştiricilerin ilgi odağı olan bir telefon haline geldi. Hı. Çünkü malzeme kalitesi iyiydi. Döneminde 1 GHz işlemci kullanan ilk örnek cihazlardan bir tanesiydi. Bunun üzerine Android'in NVI çeşitli sürümü çıktı. Windows Phone'u port ettiler. İşte bir tane Migo kurdular. Piyasada ne kadar mobil işletim sistemi varsa kurdular. iOS haricinde hepsi bir şekilde stabil çalıştı. iOS ile ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Hmm. Yani bir noktalara gelindi ancak geliştiriciler daha çok Android üzerinde yoğunlaşarak telefonun güncelliğini bugüne kadar korudular. Bugün hatta bizim Mesut hala telefonu bir şekilde kullanmakta,
kurcalamakta,
zarın sıkıldığı zaman çeşitli ROM denemeleri yapmakta. Yani isteriz ki biz telefonlar piyasaya bootloader kilidi olmadan çıksın. Çünkü bu telefonlar çok ucuz telefonlar değil. Hani operatör bağımsız, sözleşmesiz fiyatlarına baktığımızda hepsi 1000 liranın üzerinde fiyata sahip, evet. Türkiye koşulları için konuşmak gerekirse. Hani isteriz ki o fiyatı verdikten sonra istediğimizi yapabilelim, yazılım güncellemesi yapabilelim. Tabii orada üreticinin endişe duyduğu noktalar da var. Herhangi bir programcının stabil olmayan bir ROM'unu yükleyip yükü, sorumluluğu üreticiye de atabilir bazı kullanıcılar. Bu konuda deneyim sahibi olmayan kullanıcılar. Ancak yine de özgürlük her zaman iyidir. Evet. Kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlar. Şimdi cihazlardan gidiyoruz. Bu sefer biraz Android dünyasında şimdiye kadar pek bize getirmediğimiz bir üreticiye geçelim. Philips'e geçelim. Philips'i biz daha çok tüketici elektronik ürünleriyle, televizyonlarıyla, işte bir takım ses küçük ev eşyaları gibi ürünlerle, ses sistemleriyle tanıyoruz. Ama bu üretici aynı zamanda telefon da üretiyor. Nasıl telefonlar üretiyor? Daha basic özellikler, yani daha temel özelliklere sahip ancak uzun pilomusundan telefonlar ki bizim yine içeride bazı arkadaşlarımız döneminde Philips telefonlar kullandılar. Bunlardan bir tanesi de Recep'tir, bilirsin. Ona buradan selam yollayalım.
Yanlış hatırlamıyorsam bir aya yakın bekleme süresi sunan bir Philips telefonu vardı onun.
Evet, bir aya yakın Philips diyordu. Bir ayı sunmuyordu ancak yine haftalarca bekleme süresi sunan iyi bir telefondu. Sadece telefonu konuşma amaçlı kullanmak istiyorsanız. Şimdi yeni bir telefona geçiş yapmış Philips. Android işletim sistemini kullanan, kağıt üzerinde görece firma için biraz daha üst seviye sayılabilecek bir telefon. Bu telefonun özelliği şu, üzerinde 2400 mAh pil var ve 10 saatin üzerinde tarayıcı deneyimi yaşatabiliyor. 13 saatin üzerinde konuşma süresi sunabiliyor. Üzerinde yine Android işletim sistemi var. Daha da ilginci 4 inç boyutunda AMOLED ekranı var. Dersen burada sen anlat bu telefonla ilgili özellikleri. Çünkü pilomine önem veren kullanıcılar için ilginç bir deneyim olabilir.
Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda hani Android camiası için orta giriş ve orta seviye arasında bir teknik donanıma sahip olduğunu görüyoruz. Tek çekirdekte 1 GHz MediaTek üretimi bir işlemcisi var. Bunun dışındaki teknik özelliklerinde işte 7.2 megabit per second şebeke bağlantısı, 5 megapiksel kamerası ve en önemli özelliği de yine Philips'in birçok telefonunda gördüğümüz çift SIM kart özelliği bulunuyor. Telefon daha çok zaten çift SIM kart özelliğinden kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir telefon olduğu kendini belli ediyor. Zaten uzun pil ömrü de burada. Hem internet ve çeşitli uygulamalarda uzun pil ömrü olsun hem de Philips'in her zaman amaçladığı şey kullanıcıları uzun süre görüşme imkanı sunabilmek. Farklı hatlardan da olsa bu şekilde Philips'in bunu amaçladığını görüyoruz. Donanım olarak çok hani etkili ve başarılı bir telefon değil. Hani medya ve eğlence cihazı olarak alınması sırf uzun pil ömründen dolayı bence pek akıllıca bir karar olmayacaktır. Ama spesifik ihtiyaçları olan kullanıcılar için düşünebilir bir telefon olmuş.
En nihayetinde telefonun üzerinde çift SIM kart girişi var. Hot swap özelliği var. Yani telefonu açarken SIM kartı takıp çıkartabiliyorsunuz ikinci SIM kartı. Bunun yanında 2400 mAh pili var. Hani bu telefonu gerçek anlamda sadece iletişim amaçlı. Yani aramak için, mesaj atmak için ya da belki temel internet deneyimi için. İşte biraz surf, biraz e-posta gibi uygulamalar için kullananların ilgisini çekebilecek bir ürün. Çünkü sunduğu Pilomi ki dediğimiz gibi 13 saat konuşma, 10 saatte internet tarayıcısı performansı veriyormuş telefon. Bu konuda hani Pilomi'ne ihtiyaç duyan kullanıcılar için dikkat çekici bir çözüm olabilir. En nihayetinde üzerinde Android var. Yani bir takım uygulamaları da yine Google Play Store'dan elde edip telefonu zenginleştirebilirsiniz. Ancak elinden de dediği gibi çok fazla performans beklememek lazım. Çünkü üzerinde tek çekirdekli eski nesil bir işlemci var. Evet frekansı yüksek. Hani tek başına yanıltmasın. Frekans hani her şey demek değil. Yine de Philips'in telefonu W732. İlginç bir seçenek. Seçeneklerin çok olması, bol olması bizler için her zaman tabii olumlu bir özelliktir. Şimdi biraz daha bir üst telefona geçelim. LG'nin telefonuna geçelim. LG maalesef... LG'de her zaman bir şeyleri eksik akıllı telefon
konusunda. Şimdi bir tarafını yaparken diğer tarafını batırıyorlar sürekli.
Şimdi bizim forumlarımıza da takip ediyorum. Dünyadaki diğer forumlara da bakıyorum. LG ile ilgili eleştirilerin toplandığı nokta şu, yazılım desteği alamıyor kullanıcılar. Evet. Özellikle Optimus 3D gibi, Optimus 3 boyutlu telefonları başta olmak üzere şirketin üst seviye telefonlarını alan kimi kullanıcılar? Yazılım desteği gelmemesinden, yeni Android versiyonlarının zamanla çıkmamasından büyük şikayet duyuyorlar. Yani büyük şikayetlerini dile getiriyorlar. Yani bir rüzgar eksikliği var LG'de yani ve o havayı yakalayamıyorlar. Yani donanım anlamında iyi telefonlar.
İyi yaptılar, evet.
Ancak yine de pazarda istenilen başarıyı ya da o dişli rakibi diyelim buna... Güney Kore'deki vatan ya memleketlisi diyelim biz bunu. Samsung'un yakaladığı rüzgarı arkalarına alamadılar bir türlü. Şimdi strateji değiştirmişler. Şöyle bir planları var. Biraz Samsung benzeri bir stratejiyle telefon olabilecek tüm parçalarını kendi işlerini üretmek istiyorlar. Panelden işlemciye, işte bir takım diğer mikrokontrolcülere kadar ki Samsung biliyoruz bunu kendisi yapıyor. İşlemciyi kendisi yapıyor. Panel yine kendisine ait gibi gibi.
Yani ufak tefek birimleri dışarıdan alıyorlar.
Dışarıdan alıyorlar ama genel olarak telefon ana hatlarını belirleyen temel özellikleri kendisi üretiyor. Şimdi LG de öyle bir strateji benimsemiş. Burada LG'nin yeni bir telefondan söz edeceğiz. Bu da F180 kod adını taşıyor. Kağıt üzerinde hani liderliği oynayabilecek bir telefon gibi görünüyor F180.
Hatta şu an teknik özelliklerine baktığımızda hem Galaxy S3'ten hem de One X'ten daha iyi teknik özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özelliklere baktığımızda 4 çekirdekli 1.5 GHz S4 Create işlemcisini görüyoruz. Qualcomm'u bu son dönemde her yerde görüyoruz ama tek işlemcileri göremiyoruz nedense. Ama herhalde üretim sıkıntılarını
adı
aştılar.
Var, kendisi yok.
Evet, aynen öyle. Herhalde üretim sıkıntılarını aştılar ki Qualcomm yongalarını taşıyan telefonları firmalar neredeyse çok yakın bir zamanda zibille piyasaya sunacaklar resmen. Bunun dışında yine Adreno 320'yi göreceğiz. Grafik biriminde devrim yaratılacağı söylenen grafik yongası. 2 GB bellek. Ki Android telefonlar artık 1 GB bellek sınırına yaklaştılar. Bundan sonra artık 2 GB'a doğru oynayacak üreticiler. LTE desteği var. Zaten LTE Güney Kore'de de aktif olarak kullanılan bir teknoloji. 13 megapiksellik kamerayı görüyoruz yine. Kameradaki özellikle PureView devriminden sonra üreticiler kamera olayına da daha ağırlık verecekler. Ve LG'nin başarılı olduğu, çok başarılı olduğu bir konuda panel 5 inç boyutunda HD 720p çözünürlükte IPS bir panelin olacağı telefonda söyleniyor.
Şimdi ekran boyutu itibariyle F180 kodlu yeni telefon direkt Samsung Galaxy Note'un rakibi olarak konumlandırabiliriz. Muhtemelen şu an kod adıyla andığımız için çıkışı birkaç ayı bulur diye düşünüyorum. Galaxy Note 2'nin de Ekim gibi gelebileceği ihtimalin göz önüne alırsak eğer kafa kafaya piyasaya çıkış yapabilirler. Tabi burada bazı detayların altını çizmek lazım. Şimdi 2 GB RAM hakikaten büyük önem taşıyor. Bu gelişmeyi başlatan da yine LG oldu. Optimus LTE2 adını verdiği telefonla birlikte 2 GB RAM kullanmaya başladı. Keza ardından Samsung da Galaxy S3'ün işte başta Güney Kore olmak üzere Japonya ve Kanada gibi farklı ülkelere yönelik versiyonlarında 2 GB RAM kullanmıştım. LG'nin telefonu F180 kağıt üzerinde yeni nesil grafik birimi 4 çekirdekli işlemcisi ki bu işlemci Qualcomm özel mimarisini kullanıyor. İçerisinde Cortex A9, Cortex A15 çeşitli mimarilerden karışımlar var, özellikler var. Saf çekirdek performansı olarak belki de en iyi tasarımlardan bir tanesi bu piyasada yaygın olarak kullanılacak. Ve bunun dışında tabii yine Adreno 320'ye ayrı parantez açmak lazım. Konsol seviyesinde grafik olduğunu söylemiştik bir kez daha tekrarlayalım. 2100 mAh'de pili var ki bu Samsung Galaxy S3 ile aynı seviyede yer alan pil seviyesi. Hani piyasaya çıktığı zaman göreceğiz. Eğer LG yazılım desteği konusunda da kendisine bir şeyler katar, kullanıcıları daha fazla tatmin edecek güncellemeler sunabilirse başarısız olması için herhangi bir neden göremiyorum. Çünkü telefon kağıt üzerinde oldukça iddialı görünüyor. Şimdi Ender, LG'nin yeni telefondan bahsederken bir telefon daha altını çizdi. O da Nokia PureView 808. Bu telefon çok iddialı bir telefon. Ama çok iddialı olan bir özelliği var. O da kamerası. Onun dışında bildiğimiz Nokia telefon. Thin Bell işletim sistemi var. Eski nesil bir işlemcisi var. Evet 1300 MHz ama bu bizi yanıltmasın. Çok eski nesil bir işlemciden bahsediyoruz.
ARM11.
ARM11 mimarisini kullanan. Ama telefon üzerinde Carl Zeiss lens kullanan özel PureView teknolojisine sahip 41 megapiksel kamera var. Cebinizdeki dijital kompakt kamerayı dışarı atabilirsiniz. Yani bu telefon ikinci bir cihaza ihtiyaç kalmadan sizin temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir görüntüleme yeteneği sunuyor. Daha iyisini isterseniz orta üst seviye SLR kamera da alabilirsiniz. Bu telefonun geçtiğimiz günlerde lansmanı yapıldı Kapadokya'da. Nokia bayağı büyük bir etkinlik yaptı. Biz de zaten incelemesini yayınlayacağız. Nokia Pure 808 Avia ile birlikte Türkiye pazarına giriş yaptı. Şu anda sadece Avia'ya özel bir durumda ve yaklaşık 1500 lira seviyesinde. Sen telefonu gördün. Biraz deneyimleme fırsatı yakaladın Ender. Ne diyorsun? Hani kullanıcının ilgi çekebileceği bir telefon mu? En azından kamera özelliğini bir tarafa bırakırsak, taşınabilirlik ve diğer fonksiyonlar açısından.
Şimdi kamera özelliğini bir tarafa bırakırsak telefona haksızlık etmiş oluruz. Çünkü kamera özelliğini devre dışı bıraktığınız anda standart Nokia Bell işletim sistemine sahip standart bir telefon haline geliyor. Yani telefonun zaten bütün olayı kamerası ve fotoğraf ve video çekim performansı. Hani bunu bu devreden çıkarttığımızda, bu tablodan çıkarttığımızda telefonu almak için bence hiçbir sebep yok şu anda. Ama bazı insanlar var ki hakikaten telefonla beraber dışarıda fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi çok seviyorlar ve hani günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiş durumda bu etkileşim. O tarz insanlar için ve temel internet kullanımı olsun, Facebook olsun, Twitter olsun, bu tarz sosyal medya üzerinden çektiği fotoğrafları paylaşmak isteyen, bir şekilde eşine, dostuna, sevdiklerine göndermek isteyen kişiler için PureView tercih edilebilir. Ama gidip tabii ki bakmalarında fayda var. Çünkü telefon taşınabilirlik anlamında da biraz sıkıntı yaratacak.
170 gram ağırlığında ağır bir telefon.
Ağır bir telefon ve ağırlık dengesinde de telefonun bir sıkıntı var. Kamera ve sensör bölümü o kadar ağır ki telefonun şu şekilde elinizde tuttuğunuzda telefon böyle aşağı doğru kendini bırakıyor. Yani telefonu rahat bir şekilde elinizde tutmak için güç harcamak zorunda kalıyorsunuz. Yani şöyle biraz gevşetseniz pıt diye elinizden kayıp devrilip düşebilir. Ama dediğim gibi bu Nokia'nın da bu konuda fazla yapabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içinde hakikaten ciddi bir teknoloji ve sensör ve lens yapısı var. O yüzden telefonun kalınlığı da belli bir miktar artmış durumda. Özellikle lens bölgesinde. Toparlamak gerekirse PureView 808. Hani ben telefonda fotoğraf çekeceğim. Hakkını da versin istiyorum diye düşünüyorsanız. Diğer özellikleri de benim için çok önemli değil. Markete girip oyun indirip de oynamak benim aradığım özelliklerin içinde yer almıyor diyorsanız. PureView serisi telefonları. Ki sırf 808 için değil, yakında farklı PureView telefonlar da Nokia tarafından piyasaya sunulacak. Tercih arasında bulundurulabilir.
Nokia PureView 808 için şunu net söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi çok üst düzey. Yani Nokia zaten onu iyi yapan bir firma.
Veririm.
En serisinin malzeme kalitesini biliyoruz. Dayanıklılık olsun, tutuştaki hissiyat olsun hep güçlüydü Nokia tarafında. Bu da böyle. Sadece biraz ağır bir telefon. 170 gram ağırlığında. Ha, temel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Bu sizin ne istediğinizle alakalı. Süper internet performansı istemiyorsanız, uygulama mağazasına girdiğinde en yeni oyunları, yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bulmak sizin için çok dert değilse, temel ihtiyacınız anı ölümsüzleştirmek, tamam sürpriz kareler yakalamaksa PureView 808 sizin için uygun bir telefon olabilir. Ancak telefonun fiyatı yaklaşık 1500 lira.
Bu seviyede
Türkiye'de çeşitli satış noktalarında Galaxy S3 ya da HTC One X bulabilmek de mümkün. Burada artık sizin tercihiniz ya da öncelik verdiğiniz kriter büyük önem taşıyor. Şunu da söyleyelim. Telefonun kamera yetenekleri o kadar gelişmiş durumda ki Nokia aynı zamanda tripod aksesuarı gibi bir takım ek aparatlar da telefonla birlikte piyasaya sunacak. Tabii satış rakamları telefonun ne derece başarılı olduğunu gösterecek. Ancak senin de belirttiğin gibi Ender, Nokia o kadar kalın olmayan, aynı teknoloji kullanan daha ince yapılı yeni Lumia serisi telefonlar, Windows Phone telefonları da yakında piyasaya sunacağının duyurusunu yapmıştım. Şimdi bir diğer ilginç haberimiz, Nokia tabii Windows Phone'dan anılan bir marka haline geldi. Steam'ini bırakıyorlar, MIUI'yi bırakıyorlar. Temel fokusları şu anda Windows Phone oldu. Şimdi Windows Phone 8'in tanıtımını Microsoft yaptı. Pek çok yeni özellik var. Windows 8 aynı çekirdek yapısını kullanıyor. Rekabetçi olabilecek yeni eklemeler var. İşte çok çekirdekli işlemci desteği, yüksek çözünürlüklü ekran desteği, yeni dil desteği, uygulamalar konusunda güncellemeler, ana ekranda o tal yediğimiz karo yapıda bir takım güncellemeler var. Ancak Windows Phone'la ilgili şöyle bir sıkıntı vardı. Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değildi. Windows Phone 7 çıktı. LG'nin bir modeli, E900 modelini Vodafone üzerinden Türkiye'ye getirip bir deneme yaptılar. Ancak Türkçe dil desteği olmadığı için çok fazla yaygınlaştıramadılar. Üçüncü parti bir Türkçe SMS uygulamasıyla sınırlı sayıda bir deneme yaptılar. Çünkü BTK'nın bu konuda çok katı kuralları var. Türkçe dil desteği olmadan telefon satıldığında satılan her telefon bedeli kadar ceza ödenmesine giden bir takım ceza yaptırımları var. Dolayısıyla Windows Phone 7'yi biz Türkiye'de resmi olarak göremedik. Ancak Windows Phone 8'i göreceğiz. Nokia'dan ziyade Microsoft Türkiye tarafından hani içeriden dediğiniz bir takım bilgiler var. Windows Phone 8 muhtemelen dünya ile aynı anda Windows 8'le eş zaman olarak ya da arka arkaya diyelim Türkiye'de son çeyrekte piyasaya girmiş olacak. Hem Nokia'nın telefonları olsun hem de diğer üreticiler olsun ki bunlar muhtemelen Samsung, HTC ve LG olacak. LG tarafı gerçi bir takım soru işaretleri var ancak Windows Phone 8 telefonlar Türkiye'de piyasaya girmiş olacak. Windows Phone 8 ile birlikte 7 yıl gecikmeden sonra Xbox 360'a Türkiye'ye geliyor. Artık hani
üretimi duracak neredeyse.
Hoş geldin mi diyelim, güle güle mi diyelim bilemedim. Hı. Çünkü dediğin gibi artık end of life olma noktasına gelen bir konsol. Her ne kadar Kinect'le bir gençleşme operasyonu geçirmiş olsa bile yavaş yavaş vaktini dolduruyor konsollar. Çünkü 7 yıl olmuş.
Kinect bence bu konuda aslında yeni nesil Xbox konsolunun için bir deneme amacı olarak piyasaya sunuldu. Yeni nesil Xbox'ta Kinect kontrolcüsünü belki daha farklı bir yapıda. Çünkü onun da bazı daha farklı tasarım, belki daha şık, daha geniş görüş açılarına sahip, daha kısa oyun mesafesi sunabilen bir cihazdı. Çünkü
daha bir sensör ve ekstra belki işlemci.
Sensör konusundaki en büyük sıkıntısı zaten USB 2.0 portunun veri akışındaki sıkıntıdan dolayı yüksek çözünürlüklü sensörün veriyi Xbox konsoluna gönderememesiydi. Bu konudaki işte yeni güncellemelerle bu sorunların belki ortadan kaldırılmasından sonra Kinect deneyimi de Xbox üzerine daha farklı bir boyuta getirilebilir.
Ki bildiğin gibi Kinect'te aslında ilk tasarımda üzerine kendi işlemcisi de bulunan bir yapıdaydı. Ancak maliyetlerden ötürü en azından basına yansıyan şekilde Kinect cihazın içerisinde işlemci kaldırılmıştı ve o yükte Xbox 360'ın kendi işlemcisi üzerine verilmişti. Hatta hesaplamalar %5-6 civarında ekstra yük getirdiği yönündeydi merkezi işlem birimine. Şimdi tabii diğer taraftan şey de var. Takip edenler bilir. Microsoft'un geçtiğimiz günlerde bir dokümanı sızdırıldı internete. Yaklaşık 50-55 sayfa civarında. Orada yeni Xbox'a yönelik bir takım taslak çalışmalar vesaire ait detaylar vardı. Hatta daha sonra Microsoft hukuki zeminde bu dokümanın yayınlandığı sitelerden dokümanları kaldırılmasına talep etti. Xbox 360'ın Türkiye'ye gelmesi geç oldu. Evet, bunu kabul ediyorum. Ancak şöyle bir bize iyi, olumlu mesaj veriyor. En azından resmi olarak bu cihaz Türkiye'ye geldikten sonra Xbox 720 ya da artık adı ne olursa yeni konsolun gelmesi bu kadar gecikmeyeceğinin garantisi olacak bu hamle. Ve bir diğer taraftan da şunun altını çizmek lazım. Windows 8 ve Windows Phone 8'de Xbox entegrasyonu olacağı için zaten Microsoft kendi içerisinde bir ekosistem yapmış olacaktı. Hani bu ekosistemin de bir parçasını sokup diğerini sokmamak olmazdı. Gecikmeli de olsa Microsoft Türkiye en nihayetinde son çeyrek itibariyle yani 2002 son ermeden önce Windows 8, Windows Phone 8 ve Xbox olayını Türkiye'de çözmüş olacak. Tüm bu servislerin ürünlerini sunmuş olacak. Şimdi Windows Phone 8 dedik, başka bir mobil işletim sistemi daha var. Geleceği muallak olan, soru işaretleri dolanan, o da Migo. Nokia ile Intel güzel başladı ama sonu pek hayırlı bitmedi. Nokia'nın ani bir kararla Windows Phone'a geçmesi. Migo işletim sisteminin bir şekilde doğmadan ölmesine neden oldu. İlginçtir. N9 içinde geçtiğimiz günlerde PR1.3 güncellemesi çıktı. Telefon biraz daha kendine geldi. Ancak yazılım tarafında Migo için gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Migo'yu geliştiren ekip Nokia'dan ayrılmış. Ve bir takım başka gelişmeler var. Dilersen senden alalım Enler.
Evet Erdem. Migo'yu geliştiren ana ekibin çekirdek kadronun Nokia'dan ayrıldığı 1.3 güncellemesinden sonra açığa çıktı. Bu da onların demek ki Nokia çatısı altında N9'a vereceği son destek oldu. Gerçi 1.4 güncellemesinden de bahsediyorlar ama
en kötü ihtimalle 1.4 de gelir ama 1.5'ten emin değilim.
1.5 biraz zor. Bu çekirdek grubun farklı bir yol izleyerek ayrı bir oluşum içine girdiklerini görüyoruz. Yolla, yani ismini yanlış telaffuz etmiş olabilirim, isimli bir oluşum Nokia'dan Migo ile ilgili patentleri bedavaya almış durumda. Nokia burada herhalde Migo'yu kendi hani duygusal bir bağdan dolayı belki de teknik nedenlerden dolayı öldürmüş olsa da bir şekilde yaşamasını istiyor ve patentleri bu gruba devrederek bu grubun Migo üzerinde çeşitli çalışmalar yaparak Migo'yu geliştirmesine izin vermiş durumda. Bakalım bu grup çeşitli üreticilerle de görüşmekte. Ya sadece yazılım değil, donanım anlamında da kendi tasarladıkları bir telefonu piyasaya Migo işletim sistemiyle sunarak Migo'yu belki de tekrardan diriltme çalışmaları içine girmiş olabilirler.
Tabii burada ne olacağını kestirmek zor. Bir taraftan da hani Apple iOS diyoruz, Google'da Android var, Windows Phone geliyor. Diğer taraftan şimdi Samsung'da BAD'a var ama bir de Tizen var. Evet. Yani Tizen tarafında da BAD'a, Migo vesaire karışık bir ortak yapı söz konusu orada. Hani onun geliştirilme çalışmalarına da hız vermiş durumdalar. Umarız bu ekip başarılı işler ortaya atar da alternatif telefonların sayısı artar. Çünkü N9 benim bazı açılardan beğendiğim bir telefondu. Gerek tasarım olsun, gerekse örneğin çoklu uygulama desteğinin çıktığı dönem için başarılı olması gibi bir takım ekstra güzel özellikleri vardı. Umarız bu ekip başarılı olur. Umarız hani şu ana kadarki gelişmeler Nokia'nın yönetiminin yaptığı hatalardan dolayıdır. Bu ekip bağımsızlığın verdiği avantajla güzel işlere imza atar. Bunu bekleyip göreceğiz. Bir üreticinin desteğini almalarıyla birlikte de belki ileride Migo akıllı telefon, Migo tablet gibi cihazlar neden olmasın. Görebilirsin.
Yani Migo'nun yapısına baktığımızda çünkü Linux'a o kadar yakın bir işletim sistemi olduğunu görüyoruz ki yani deyim yerindeyse hani fazla gereksiz özellikleri çıkartılmış bir Linux olarak da Linux işletim sistemi olarak da düşünülebilir. Buna baktığında geliştiriciler bu konuda çok heyecanlıydı. hem üzerine yazılım geliştirmesinin kolaylığından dolayı çok büyük bir hevesle MeeGo'yu beklediler ama daha N9 piyasaya çıkmadan Nokia MeeGo'ya vereceği desteği kaldırdığını söylediği zaman tabii bu da büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştu kullanıcılar arasında. Birçok insan sırf bu karardan sonra N9 almaktan haklı olarak vazgeçti.
Zaten şöyle bir durum var, hani bu firma için bir strateji yanlışlıdır. Yeni bir telefon piyasaya sunarken bir taraftan da o telefonu kullanan işletim sistemine devam etmeyeceğinin açıklanması çok ilginç bir durum. Burada muhtemelen hani piyasadaki beklentileri karşılamak adına bazı marka tutkunlarının hani gönlünü kazanmak adına N9 piyasaya çıktı. Bizden ne kadar satıldığı da şu anda belli değil. Nokia herhangi bir açıklama yapmadı şimdiye kadar. Türkiye'de de piyasaya çıktı. Ancak ben şahsen kendi etrafımda N9 kullanan çok fazla kişi görmedim. Yani sen gördün bilmiyorum ama
ben hiç görmedim.
Çünkü hani fiyatları da öyle çok ucuz değildi. Bu tür telefonların, alternatif telefonların, hele de geleceği olmayan telefonların rekabetçi fiyatlara çıkması gerekiyor ki piyasada başarı elde edebilirsin. Ama orada belki de hani Microsoft'la arka planda yapılan anlaşma da etkili olabilir. Hani siz çok fazla kurcalamayın o tarafı, Windows Phone'a devam edin. Sesinizi fazla çıkarmayın tarzında bir...
Biz sizin MeeGo'ya geliştirdiğiniz, yaptığınız masrafları da öderiz size. Alın şu 1 milyar doları, kafanızı...
Hani tabii arka planda neler olduğunu bilmiyoruz ama umarız bağımsız ekip güzel işler yapar. Evet. Piyasada çeşitli alternatifle de
Microsoft oluruz. Nokia'ya 1 milyar dolar hibe etmişti. Hı hı. Windows Phone'u geçtiklerini duyurduktan sonra. O paranın tabii hani reklam ve çeşitli çalışmalar için kullanacağı söyleniyor ama hani ne kadarı ne için kullanıldığını kimse bilmiyor.
Tabii burada yeri gelmişken söyleyelim. Nokia'nın şu anki tepe yöneticisi Stephen Jobs da eski Microsoft çalışanıdır. Ve son günlerde dünyanın en başarısız CEO'su olmadığı tartışılmakta. Yani orada ne olacağını bilemiyoruz. Ancak biz yine bağımsız ekibe geri dönelim. Umarız MeeGo için güzel işler yaparlar. Şimdi akıllı telefonlar ve tabletlerden konuştuk. Yine onlara geri döneceğiz. Başka konularımız da var. Ama biraz da bilgisayarlardan bahsedelim. Evet. Şimdi dizüstü bilgisayarlar, ultrabooklar, hızlı bir yükseliş içerisindeler. Burada şimdi hem IDC hem de Gartner'ın yayınladığı bazı rakamlar var. Şimdi biz yıllarca neyi bildik konuştuk? HP hep bir numara en tepede. Arkasında ikinci, üçüncü sürekli değişiyor. İşte Dell gidiyor, Acer geliyor, arada başka üreticiler giriyor çıkıyor. Ancak son yıllardaki en radikal değişimle karşı karşıyayız diyebiliriz. O da neden? Şimdi önce düşenlerden bahsedelim. Hı-hı. HP bu yılın ikinci çeyreğiyle geçen yılın ikinci çeyreği kıyaslandığında %14'e varan oranda düşüş yaşamış. Keza Dell düşmeye devam ediyor. Dell bir ara iki numaraya kadar yükselmişti. Şimdi dördüncü sıraya kadar gerilemiş durumdalar. Acer bir ara düşüşteydi. Şimdi stabiliteyi biraz yakalamış gibiler. Onlar da biliyorsunuz tepe yöneticisi değişti. Hatta bayağı bir kavgalı bir ayrılık oldu onlar da. Gianfranco Lanci onlardan ayrıldı. Şimdi Lenovo'ya geçti. Hı-hı. Lenovo'nun EMEA bölgesine. Acer'da biraz hani toparlamaya başladı ancak yükselişte olan iki firma var. Bunlardan bir tanesi Asus, bir tanesi Lenovo. Şu anda Asus'a baktığımızda %36 civarında iyi bir büyüme rakamı tutturmuş durumdalar ki hakikaten piyasaya sundukları ürünlerle Toshiba, Sony, işte Dell gibi üreticileri yakaladılar, geçtiler ve iyi sıralara yükseldiler. Şu an 5. durumdalar dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri sıralamasında. Hani baktığımız zaman 2000'li yılların başında sadece anakart üreten bir firma.
Evet.
2012 itibariyle dünya devlerini kafa tutan pozisyona gelmiş durumda. İlk 5'teki diğer yükselen isim ise Lenovo. Burada da %14'e yakın, %12 civarında büyüme rakamını yakalamış durumdalar. HP satış anlamında yakalamışlar. Yani birisi 13.8 milyon, yerisi 14 milyon satmış. Belki hani yakın zamanda geçebilirlerdi. Hatta şirketin hedefi şu, 2013 itibariyle bir numaraya yerleşebilmek. Yani burada Çinli üreticiye şöyle bir tebrik yollamak lazım. IBM'den sonra işi yürüttüler. Evet. Çünkü IBM
zor bir iş devraldılar.
Çok zor bir iş devraldılar. IBM çok güçlü bir marka algısına sahipti. ThinkPad serisini biliyorsun hani bugün... Hı-hı. Uzayda kullanılan tek dizüstü bilgisayar olarak tanıtılıyor genelde. Çünkü başta nasıl olmak üzere Rus Uzay Ajansı, işte Uluslararası Uzay İstasyonu gibi pek çok yerde kullanılmakta. ThinkPad'i iyi yürüttüler. IdeaPad'de de yeni modeller piyasaya sunarak iyi bir noktaya taşıdılar. Hadi bakalım zirveyi yakalayabilecekler mi? Ancak görünen o ki bilgisayar pazarında bir numara için ciddi bir rekabet, ciddi bir yarış olacak gibi. Hemen buradan ThinkPad'den bahsetmişken yine başka bir durumda altını çizdim. Şimdi ThinkPad şöyle... Tasarım anlamında seveni var, sevmeyeni var ama kalite anlamında kuşkusuz tartışmasız bir ürün gamı. Çünkü dediğimiz gibi Formula 1'den tutun da NASA'ya kadar
herkesin
zorlu koşullarda çalışan pek çok profesyonelin tercih ettiği bir ürün gamı. Ben zaten klavyelerini özellikle başarılı bulurum. Akkütar klavye tasarımı gerçekten iyidir. Ki ThinkPad X1 ve ThinkPad X1 Carbon gibi biz daha önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik. Artık incelik konusunda da rekabetçi ürünler piyasaya sunuyorlar. Şimdi Lenovo ile ilgili şöyle bir gelişme var. ThinkPad'in üretimini Japonya'ya kaydırabilirlermiş. Şimdi bu ne demek? Biz yıllarca Made in Japan algısını Japonya'da üretilmiş, bu kesin çok sağlamdır, çok
Japon malıysa iyidir, alınır.
Aynen, Japon malıysa iyidir, alınır tarzında benimsedik. Ki 1960'lar 70'ler o dönemde de aslında Japon balığı kötü algısı da varmış zamanında. İşte Amerika vesaire üretimi, Avrupa üretimi daha iyi tarzında bir pazar algısı da vardı. Ama ne oldu sonra? Üretim maliyetleri, işte yan sanayinin gelişmesi vesaire gibi koşullardan ötürü tüm üreticiler Çin'e kaydı.
İstisnasız bugün herkes Çin'de üretim yapıyor.
Amerikalısından Avrupalısına kadar pek çok firma Çin'e odaklanmış durumda. Ki Lenovo'nun kendisi de zaten Çin menşeli bir firmadır. Ancak marka algısını daha da ileri götürebilmek için ki zaten ThinkPad'de marka algı sorunu yok. Evet. Yani çok güçlü bir piyasa algısına sahip marka ThinkPad. Hatta bazıları Lenovo'yu bilmez ama ThinkPad'i bilir.
ThinkPad'i bilir.
Şimdi bunu bir adım daha ileri götürebilmek için Japonya'da üretime başlayacaklarmış. Burada da çıkış noktaları şu, bunlar zaten daha önce NEC firması gibi bir takım Japon firmalarla yakın işbirliği kurmuşlardı. Şimdi en başta Japonya'daki satılan bilgisayarların üretimiyle başlayıp belki ileride tüm ThinkPad üretimini Japonya'ya kaydırabilirlermiş. Herhalde bu da ThinkPad'in bilinirliğini arttırmak ya da dayanıklılık gibi iddialı özelliklerini ön plana çıkarmak için önemli bir avantaj sağlayabilir.
Evet, Japonya'da üretilen ürünlere baktığımızda belli standartlar altında olduklarını görmekteyiz. Kapasitörlerinden, soğutucularına, kullanılan plastik malzemeden, alüminyumuna, demirine kadar belli standartların altındaki ürünleri Japonya'daki üretim için kullanamazsınız. Lenovo da bundan yararlanıp hem mevcut ThinkPad serisinin hem malzeme kalitesinin dayanıklılığını daha üst seviyeye taşıyıp daha kaliteli ürünler ortaya çıkarmış olacak. Hem de Japonya'da üretilmesinin avantajından faydalanarak hem de ThinkPad modelinle beraber Lenovo ismini de yukarıya taşımış olabilecek.
Tabii bu Lenovo için Japonya pazarında da önemli bir avantaj sağlayabilir. Çünkü Çinli bir marka Japonya'da üretip Japonya'da satıyor olacak. Ki donanım piyasasını yakından takip edenler bilir. Anakart üreticileri fark atabilmek için hep şu algıyı kullanırlar. İşte Japon üretim kapasitörler gibi, Japon üretim kondansatörler gibi. Ha, burada bir avantaj sağlayabilirler gibi görünüyor. Bakalım zaman ne gösterecek. Şimdi tekrar tabletlere geri dönelim. Android piyasasında tablet çalışmaları biraz durgun. Yani maalesef Android şimdiye kadar tablet tarafında akıllı telefon piyasasındaki etkiyi yaratamadı.
Yarısını bile yakalayamadı.
Yakalayamadı ve tablet eşittir iPad pazar algısı devam etti. Çünkü pazarın rakamlar araştırma şirketlerine göre değişiyor. Ancak %75 ile %80 civarında hala iPad. Yani ucuz Çin malı tabletler de yükselişti. Ancak tablet denince şu anda akıllara iPad geliyor diyebiliriz. Yani burada Android sever arkadaşlarımız kızmasın ancak şu anki maalesef durum o yönde. Var. Android tarafında başarı kazanan tabletler yok mu? Var. İşte Samsung Galaxy Tab'leri iyi başarı yakaladılar. İşte HTC'de Flare modeli fena ses getirmedi.
Ancak Kindle Fire.
Kindle Fire özellikle hani Kindle Fire ayrı tutmak lazım çünkü maalesef Amerika'da sınırlı kaldı. Çok fazla Avrupa'ya getiremediler.
Ona rağmen çok iyi sattı ama.
Tabii 199 dolarlık fiyatıyla iyi sattı. Orada Amazon özellikle içerik tarafındaki avantajıyla iyi bir noktaya taşıdı Kindle Fire'ı. Ama şu ana kadar toplamda baktığımızda akıl telefon piyasasındaki Android iOS rekabetini tablette göremedik. Umarız bundan sonra görürüz. Umarız diyoruz çünkü Google'un yeni girişimleri var. Tablet piyasasını canlandırabilecek. Onlardan bir tanesi de Nexus 7. Android 4 bir işletim sistemi kullanan ilk tablet ve Google'un kendi markasını taşıyan ilk tablet olarak lansmanı yapıldı. Bugün yarın da satışa sunulmak üzere.
Evet. Google'un tablet macerasına baktığımızda Honeycomb'la beraber Motorola'nın Zoom'u görüyoruz. Zoom Google tarafından direkt olarak desteklenen bir tablet olmasına rağmen üretimi Motorola tarafından olduğunda pek kullanıcılar tarafından tutamadı. Nexus markası altına da alamadılar bu sebeple ürünü. Şimdi zaten uzun zamandır konuşulan bir dedikodu vardı. Google kendi tabletini üretip satacaktı. Bu da zaten gerçekleşti. Biz daha önceki programlarımızda da seninle bundan bahsetmiştik. 7 inç boyutunda Asus üretimi bir tablet karşımızda Nexus 7 adında. Özelliklerine baktığımızda Nvidia'nın Kai platformu. Ki biz bunu geleceğini bekliyorduk. Ucuz ve yüksek performanslı taşınabilir cihazlar için Nvidia'nın Tegra 3'ten kırptıp şekillendirdiği bir platform olarak karşımıza çıktı Kai. Yani kırptık derken de çok da yanlış anlaşılmasın teknik özellikler konusunda.
Aslında bir çok yakın değil biz. Frekans düşüklüğü ve bellek kontrolcüsüne bak ufak bir takım
ufak tefek ayarlamalar yapılmış durumda. Bunun dışında grafik birimi falan her şekilde aynı. 7 inç seçmesinin sebebi belki de bu noktada Google'ın iPad'le rekabet yerine iPad'den farklı bir segment oluşturup iPad'in henüz bulunmadığı bir segmentte ki boşluktan faydalanarak o pazarda hızlı bir şekilde yayılmak.
Ki burada Kindle Fire'ın başarısı da Google'u bu yönde bir karar teşvik etmiş olabilir.
Evet. 7 inç boyutunda bir tablet hazırladığını görüyoruz. Bileşen kalitesi olarak oldukça başarılı. Birçok yerde en yüksek kaliteli bileşenlerin kullanıldığını görmekteyiz. 7 inç IPS panelli bir ekran karşımıza çıkıyor. 1280x800 çözünürlükte ve kullanan kişilerde tabletin ekranının oldukça başarılı olduğu yönünde açıklamalar yapmış. Malzeme kalitesi de son derece başarılı. Arkası delikte farklı bir plastik malzemeyle desteklenerek farklı bir tutuş hissi oluşturulmuş. Bunun dışında 340 gram ağırlık oldukça iddialı, taşınabilir. Yani neredeyse ufak bir kitap gibi.
Neredeyse iPad'in yarısı kadar diyebiliriz.
Evet, iPad'in, yeni iPad'in yarısı kadar diyebiliriz neredeyse. Bunu, buna rağmen 4300 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Bu da bayağı oldukça uzun bir kullanım süresi demek. Bunun dışında ufak aksesuar üreticilerinin içinde düşünülmüş ufak bir detay da, yeni açıklanan bir detay daha da bahsedelim. Mıknatıslı ekran kilidi mevcut. Hı hı. Bu da demek oluyor ki smart mıknatıslı cover smart cover tarzı kılıflar kullandığınızda, kılıfı açtığınız anda tabletiniz otomatik olarak uykudan uyanmış olacak.
Şimdi Nexus 7 fiyatlandırmaya baktığımızda hakikaten çok iddialı bir tablet. İşte 199 $'lardan başlıyor ve 249 $'lara kadar yolu var tercih edildiğiniz kapasite seçeneğine göre. Üzerinde SD kart çıkışı maalesef.
Evet, eleştirilebilecek belki de tek noktası.
Tek noktası yok. Hani 8 GB'lık versiyonu alırsanız tablet açtığınız anda kullanabileceğiniz alan 5.5 GB civarında olacak. Çünkü bu tabletin içerisinde bazı yazılımlar da ön yüklü olarak gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu tablette 249 dolarlık 16 GB versiyon alınabilir gibi görünüyor. Nexus 7'yi avantajlı kılan nokta da şu. Nexus telefonları yakından takip edenler bilir. Google her zaman yeni Android versiyonlarını ilk defa kendi markasını taşıyan ürünlere çıkartıyor. İşte bugünlerde Galaxy Nexus sahipleri Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini alacaklar. Hani başka telefon sahipleri, Galaxy S3, HTC One X gibi telefonlar sahip kullanıcılar ise belki aylarca bekleyecek bu güncelleme almak için ki...
Ki öyle olacak.
Ki 4.1 kaynak kodunu yayınladılar. Umarız kısa süre içerisinde üreticiler de çıkarttılar ancak biraz daha beklememiz gerekecek. Onun dışında tabii Google markasını taşıdığı için aksesuar konusunda da hani Google biraz itekleyici olacaktır. Çünkü akıllı cihazlardaki aksesuar sıkıntısının farkında Google. Bunu yaptığı açıklamalarda görmüş olduk. Tabii Tegra 3 platformunun kullanması Nvidia'ya yarayacaktır. Çünkü Nvidia Google'la yakın işbirliği içerisinde giderek ileriye dönük oyun ve yazılım desteğini geliştirecektir buradan avantaj sağlayarak. Ekran başarısı yapılan testler gösteriyor ki ekranın gayet iyi bir ekranı var. Hem açık hava hem kapalı ortamda yeterli performans sunan. Malzeme kalitesi çok iyi tabletin. Ancak tasarımı belki biraz eleştirilebilir. Evet. Çünkü biraz hani dijital fotoğraf çerçevesini andıran bir yapısı var. Belki biraz daha şık, belki biraz daha ince. İnce yapılabilir gibi geliyordu bana. Ama burada tabii şunu da altını çizmek lazım. Asus'un açıklaması şu. Çok zorlu bir mühendislik çalışmasıyla 4 ayda bu projeyi bitirebildik tarzında. Çünkü Asus'un kendi 7 inç tablet çalışması vardı. Ancak Google son dakika Asus'la işbirliğine gitmeye karar verince gece de gündüz mesai sonucunda bunu yetiştirebilir Haziran ayındaki I.O. etkinliğine. Tabii Nexus 7 Amerika dışına piyasaya çıkar mı resmi yollardan? Bunu bekleyip görmek lazım. Ancak şu anda Amerika odaklı bir cihaz olarak söylenebilir. Nexus 7 ile ilgili olarak bence en önemli noktalardan birisi de şu. 7 inç tabletlerin sayısı artacaktır Android tarafında. Çünkü Google donanım üreticilerine diyor ki bak 7 inç tablet ben yaptım. Siz de bu özellikleri kullanırsanız Android 4.1 için ideal donanım seviyesini yakalamış olursunuz tarzında mesajı verdi. Muhtemelen diğer üreticiler de bu yönde tabletler çıkaracaklardır. Tabii Google'la ilgili gelişmeler bununla bitmiyor. Şimdi istersen yazılıma biraz değinelim. Android 4.1'in tanıtımı da yapıldı. Hatta bugünlerde 4.1.1 sürümü de bir şekilde cihazlar için çıkmaya başladı, port edilmeye başlandı diyelim. Android 4.1 için ne diyorsun? Performans anlamında özellikle ciddi geliştirmeler var gibi.
Evet, Google'ın her Android versiyonunda performansı ve akıcılığı bir kademe daha ileri taşıdığını görüyoruz. Burada da yine Jelly Bean'le beraber Google artık kullanıcıların uzun zamandır şikayet ettiği iPhone yumuşaklığında, iPhone hassasiyetinde bir arayüzü kullanıcıları sunmaya hedeflemiş. Zaten Project Butter, yani tereyağı gibi akar diye bir deyim vardır bizim de dilimizde. Google da buna benzer bir proje yürüterek Jelly Bean'in en büyük özelliğine artık olabildiğince akıcı hale getirmek akıcı hale getirmek için çalıştığını görüyoruz. Dikey senkronizasyonu artık aktif hale getirmişler arayüzün her noktasında. Bu da frame'i sabitleyerek, gösterilen kare oranını sabitleyerek daha akıcı bir kullanıcı arayüzü deneyimine katkıda bulunan özelliklerin başında. Bunun dışında artık şey yapılabiliyor. Yine çok eleştirilen bir nokta vardı. Face Unlock adı verilen, yüzünüzü göstererek kullanıcının telefon kilit ekranını aktif hale getirip açma özelliğinde fotoğrafla kandırılabiliyordu. Bu konu çok büyük bir şekilde eleştiri aldı Google tarafından. Google da buraya çok akıllıca bir özellik ekleyerek telefon yüzünüzü gördükten sonra bir de gözünüzü kırpmanızı istiyor. Çok pratik ve aslında akıllıca bir çözüm olmuş. Evet. Bu şekilde Face Unlock sorunu da ortadan kaldırılmış durumda. Artık sesli yazılımın, Google'ın bu konuda büyük çalışmaları var. Telefona sesle hitap etme çalışmalarında artık internet bağlantısı olmadan da klavyeden yolda giderken sesle mesajınızı yazıp karşı tarafa gönderebiliyorsunuz.
Android 4.1 ile birlikte şunu da gördük biz aslında. Google yavaş yavaş servislerini offline çalışır hale getirmeye başladı. İşte Google Maps'te öyle bir gelişim vardı. Şimdi Google Documents'ı da o hale getirdiler. Evet. Yani Google artık belki biraz daha Microsoft'la rakip olmaya başladı diyebiliriz. Çünkü Google'un Documents hizmetini offline olarak, yani internete bağlı olmadan da dokümanlarınız üzerinde çalışabiliyorsunuz. Bu belki Chromos işletim sistemi için evet. yapılmış bir geliştirme olabilir. Tabii Android 4.1 hakikaten ciddi anlamda performans avantajı sağlamış. Zaten bunu biz Google'un kendi videosunda da gördük. Red kamera kullanarak
yüksek kare saniye
hızıyla Galaxy Nexus'u hem Android 4.1 hem de Android 4.0'la test edip yan yana çalıştırarak arada hız farkını gösterdiler. Hakikaten ana ekranda muazzam bir performans farkı olduğunu, uygulamalar arası geçişte ciddi bir performans farkı olduğunu gördük. Şimdi tabii 4.1 denemek için ya Google'un kendi cihazını alıp kullanacağız. Nexus 7 olur, Galaxy Nexus olur. Ya da diğer üreticilerin 4.1'i çıkarmasını bekleyeceğiz. Ancak Android'in gelişimi, evrimi devam ediyor ve Google her seferinde üzerine yeni şeyler koymayı başarıyor. Bu açıdan bakıldığında da tebriği hak ediyorlar diyebiliriz.
Sıkı çalışıyorlar.
Aynen öyle. Şimdi tabii Google I.O. etkinliğin günler süren bir etkinlikte bir sürü şey vardı. Ancak biz burada cihaz odaklı gittiğimiz için bir de burada Google'un kendi tanıtımını yaptığı özel bir aksesuar var. Dilersen ondan da bahsedelim.
Evet, Google'un yeni aksesuarı Nexus Q, akıllı yumurtası. Nexus Q'ya baktığımızda aslında bir Android ekosisteminin bir parçası olarak tasarlandığını görüyoruz. İçerisinde yine Galaxy Nexus'a benzeyen Texas Instruments OMAP işlemci çekirdeğini görüyoruz. Yani donanım olarak aslında neredeyse bir akıllı telefon.
Android 4.0.
Üzerinde de Android Ice Cream Sandviç çalışmakta. Yuvarlak yumurta gibi bir cihaz.
Garip
üst tarafı, üst tarafı dönüyor. Sesi açıp kapatmaya veya susturmak için kullanılabiliyor. Bunun dışında etrafındaki LED'ler farklı renklerde yanabiliyor. Cihazın yaptığı işe bakarsak, herhangi bir Android cihazla senkronize olduktan sonra Google Play üzerinden çeşitli medya içeriklerine stream ederek akıllı televizyonunuzda sizlere seyrettiriyor. Bunun dışında müzik çalabiliyor. Başka diğer özelliklerine baktığımızda üzerinde dahili bir ses amplifikatörü olduğunu da görüyoruz. Yani sadece hoparlör bağlamanız yaklaşık 20 watt gücündeki bu ses yükselticiden faydalanmanız için yeterli. Ama dediğimiz gibi herhangi bir ara birimi veya etkileşebileceğiniz bir noktası olmadığı için ses açma kapama dışında cihazınızı bir Android telefon veya tabletle eşleştirerek kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da kullanıcılar için ekstra maliyet. Burada altını çizmemiz gereken farklı bir nokta var. Nexus Q tamamen Amerika'da üretilen bir ürün.
Tabii şimdi satış fiyatına baktığımızda $299. Nexus 7'nin 16 GB'lık versiyonu $249. Bu ne ödüğü belirsiz cihaz. $299. Sürpriz yumurta diyelim. Kinder sürpriz yumurta diyelim ama içinden de bir şey çıkmıyor ilginçtir. Hani baktığımız zaman. $299 neden pahalı? İşte enlerinde söylediği gibi Amerika'da tamamıyla Amerika'da üretilmesi ki Nexus 7'yi biliyorsunuz Asus Çin'de ürettirdi. Kendi iştiraklerini. Peki Google neden böyle bir şey yapmış olabilir? Şimdi bununla ilgili çeşitli yazılar çıktı. Wall Street Journal gibi önemli gazetelerde. Anladığımız kadarıyla Google Amerika'da elektronik cihaz üretimini sınamaya çalışıyor. Burada neler yapabiliriz kontrol etmeye çalışıyorlar. Google Nexus Q Çin'de üretilseydi muhtemelen yarı fiyatında altın bir maliyetle üretilebilirdi. Ancak Amerika'daki işçilik maliyetleri Çin'de kıyaslanamayacak düzeyde yukarıda olduğu için maliyetler otomatik olarak ve bu Nexus Q'nun üretiminde şunu görmüşler. Amerika'da üretim yapılabilir mi? Yapılabilir. İşçi maliyetleri çıkartılabilir mi? Çıkartılabilir ama en büyük sıkıntı şu, yan sanayi yok.
Parça yok. Parça bu sefer Asya'dan geliyor.
Dediğim gibi parça bu sefer Asya'dan gelmek durumunda kalacak. Çünkü Çin'e bakıyorsunuz, Foxconn bir fabrika kurmuş. Etrafında bütün yan sanayi üreticileri var. Evet. Keza bizim Bursa, Gebze bölgesi gibi, Kocaeli bölgesi gibi otomobil fabrikaları var. Artık yan sanayi orada o kadar gelişmiş durumda ki.
Artık yan sanayi olmaktan çıkıp orada kendi başlarına bir sanayi haline gelmiş durumdalar.
Kesin dediğin gibi doğru. Hani bugün kendi otomobilimizi üretememiz için tek sıkıntı tasarım belki yapamıyor olmamız. Çünkü üretim, yan sanayi gelişmiş durumdayız. Burada Google ilginç işler yapıyor. Arka planda başka şeyler de dönüyor olabilir. Çünkü Çin'de de yavaş yavaş üretim maliyetleri artmaya başladı. Üreticiler Hindistan'a, Vietnam'a ya da bölge ülkelere kaçma peşindeler. Bazı üreticiler ise Amerika'ya nasıl geri döneriz'i hesaplamaya çalışıyorlar. Burada hani devlet desteği, sübvansiyon olursa biraz maliyetler, biraz yan sanayiden avantaj sağlayarak Amerika'da Made in USA damgasını ürünlere vurabilir miyiz denemeye çalışıyorlar. Hani burada Google'ın da teknoloji devi olarak bu konuya öncülük etmesi şirketin milliyetçi yaklaşımını biraz gösteriyor. Hani zaman ne gösterir bilinmez ama $299 hak eden bir cihaz mı? Kesinlikle hayır. İyi. Sadece medya stream etmek için ben bu cihazı $299 vermem. Yumurtaysa yumurta, biz bu yumurtayı almayız yani aklımız zaman.
Google'ın belli bir de başka bir açıklaması var. Biz bu cihazın geliştiriciler tarafından kırılıp farklı amaçlar için kullanılmasını da istiyoruz diye açıklama yapmışlar ama üzerinde ekran olmayan yani kullanabilmek için başka cihaza ihtiyaç duyan bir cihazla da ne şekilde farklı çalışmalar yapabilirsin? O da enteresan.
Ben böyle yumurta şeklinde bir geliştirme cihazı vereceğime Raspberry Pi gibi bir bilgisayar, PC kartı hazırlarım. Sistem ona chip bir kart hazırlarım. Alın derim size bunu, 30 dolara yaptım. 25 dolara satılan bir aslında bilgisayardır bu. Bu tür çözümü üretmeye çalışırım yani. Yumurta vererek alın bunu geliştirin demekle de pek o işler olmuyor. Ama dediğimiz gibi perdenin arkasına yatan Amerika'da teknolojik cihaz üretilir mi üretilemez mi onu sorgulamak, sınamak. Google arka planda bir sürü şeyle uğraşıyor. Kim bilir neler yapıyorlar, hani bunu zaman gösterecek.
Hani belki de Apple TV ile de bir bakıma rekabet edebilecek bir cihaz üstünde de çalışıyor olabilirler ama o fiyatta edemezler.
O fiyatta edemezler. Bir de aslında bu Google'ın tam işi değil. Hı hı. Orada partnerler devreye giriyor. Samsung olsun, HTC olsun ki HTC de zaten bir medya hub çıkardılar HTC One X için. Doğrudan One X üzerinden telefona medya stream edebilmek için, medya akışı sağlayabilmek için. Hani bakalım Google bu. Çok aynı anda bir sürü proje üzerine çalışıyorlar ki biz bir tanesine şimdi geleceğiz. Bunun arkasında da yine bence Amerika'daki teknoloji üretimiyle ilgili bir takım gelişmeler, belki hükümetle işbirliği çerçevesinde bir takım gelişmeler oluyor diyebiliriz. Bunu bekleyip göreceğiz. Peki Google hangi projeler üzerine çalışıyor? Şimdi Project Glass diye bir Google'un çalışması var. Google'un araştırma geliştirme laboratuvarının yaptığı bir çalışma bu. Deneysel çalışmalar yapan laboratuvarın bir çalışması bu. İlk çıktığı zaman hani vay arkadaş biz cyborg'a mı döneceğiz işte, gözümüzün önünde Google Maps'i mi göreceğiz, oradan o mu gelecek, buradan bu şu mu çıkacak, işte internet bağlantısı nasıl olacak tarzına tartışılan bir gözlük. Google yapamaz dendi. Daha sonra Google'un CEO'su çıktı. Yaparız arkadaş dedi, bak ben takıyorum dedi. Daha sonra her gün başka haberler geldi, ürettik. 1000 kişiye verdik. Bütün mühendislerimiz de var, test ediyorlar tarzında.
Farklı insanlar gidip denemeye başladı ki bunun içinde Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de
var. Yine
ziyareti sırasında Google'ın
aynen öyle
denemiş oldu
görünüyor. Amerika'daki bazı gazeteciler yine bunu deneme fırsatı yakaladılar ve Google I/O'da arkadaşlar bizim geliştirme gözümüz hazır. Bütün I/O'ya katılan geliştiriciler 1500 dolar gibi ufak bir bedel karşılığında bunun ön siparişini yapabilirler dediler. Ama hakikaten bu önemli proje. Çok çünkü gerçek anlamda insanların işini kolaylaştırıcı bazı özellikler sunacak gibi görünüyor.
Evet, konsept olarak güzel bir cihaz ama Google'ın açıklamada da bir sürü detay var aslında. Şimdi gözlüğü gözümüze taktık ama o enerjiyi nereden alıyor?
Veriyi nereden alıyor?
Depolamayı nasıl yapıyor? Çünkü tasarımlara ve fotoğraflara baktığımızda oldukça ufak bir cihaz. Bir bozuk para büyüklüğünde neredeyse dikdörtgen yapıda bir ekranı var. Hı hı. Onun dışında herhangi bir de kamerasını görebiliyorsun. Bunun dışında işlemcisi nerede? Veri bağlantısı nerede? Hiçbiri belli değil. Gücü nasıl alıyor? Büyük ihtimalle bir Android cihaz üzerinden belli bir kablosuz bağlantı şekliyle iletişim halinde olup o şekilde veri transferi ve depolamayı gerçekleştirecek. Büyük ihtimalle Android telefonunuz cebinizdeyken veya tabletine sırt çantanızdayken Google'ın Project Glass ile etrafta gezip çeşitli uygulamalarda, çeşitli durumlar altında bu gözlüğü kullanıp paylaşımlar yapabileceksiniz.
Tabii Google'ın şimdiye kadar yayınladığı videolar daha çok point of view yani insan bakış açısıyla video çekimleriydi. Hani burada ilginç kareler çekilebilir eğer bu gözlüğü sadece kamera özelliği için kullanmak istiyorsanız ama onun dışında tanıtım demolarındaki vurgu yapılan özellikler örneğin yol mu arıyorsunuz? Birden bulunduğunuz noktadan işte Google Maps'e bağlanıp gözünüzün önüne navigasyon ekranı getirebileceksiniz. Ya da Google'un çeşitli servislerinden faydalanabileceksiniz gibi görünüyor ama bunun hediyesi 1500 dolar. Tabii bu geliştiriciler için istenen bedel muhtemelen piyasaya çıktığında herhalde daha ucuz olacaktır
zaten
diye düşünüyorum.
Zaten siparişi verecekler ve gözlükler seneye.
Seneye çıkması hedefleniyor ya da 2014 gibi en kötü piyasaya çıkması hedefleniyor. Bakalım göreceğiz. Google bu dediğimiz gibi bu projede hayata geçebilir ama nasıl kullanılacağı, hangi servislerden faydalanılacağı, işte senin de dediğin gibi enerji, veri aktarımı, depolama gibi parametrelerin nasıl çözüleceği de bu projenin gelişimine yönelik önemli soru işaretleri olarak masada duruyor. Evet Ender, mobilitenin yeni bölümünde çok sayıda cihazdan konuştuk. Son haberimizde biraz daha yazılım odaklı olsun. Yine Google imzasını taşıyor ama biraz daha yazılımsal. Şimdi Chrome tarayıcısının yükselişi belli.
PC.
Mozilla ve Internet Explorer'a göre daha genç bir tarayıcı olmasına rağmen tüm rakiplerini geride bırakmış durumda şu anda. Mozilla'dan bir yöneticinin de geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Hızlı sürüm güncellemesine geçerek kendi bacağımıza sıktık tarzında bir açıklama yaptı ki hakikaten Mozilla hani 3.5'ten 3.6'ya aylarca süren bir çalışmayla geçtiler. Daha sonra az özellikle çok sürüm mantığıyla gidip çok ciddi sürümlere kadar geldiler ama bu kullanıcıları pek kesmedi diyelim açıkçası. Çünkü çok radikal yenilikler sunamadılar. Buna karşın Google özellikle dev channel adı verilen geliştirici kanalındaki güçlü destekle Chrome'u hızlı bir şekilde en çok kullanılan tarayıcı haline getirmeyi başardı ki zaten en çok kullanılan internet arama motorunun tarayıcısı olunca doğasılığı gereği hani hızlı yükseliş kaçınılmazdı. Şimdi Chrome zaten Android cihazlar için uzun süre beta aşamasındaydı. Google I/O ile birlikte artık resmi sürüm çıkmış oldu. Ancak daha önemli olan nokta iOS cihazlar içinde yani iPhone ve iPad içinde Chrome tarayıcısı piyasaya çıkmış oldu.
Evet. Apple bu noktada farklı tarayıcıların kullanılmasına pek hoşnut değildi. Safari dışındaki kullanıcı tarayıcılar arasında...
Çok sıcak bakmıyordu.
Evet, çok sıcak bakmıyordu. Çeşitli Firefox ve Opera'nın mobil sürümleriyle ilgili de çeşitli geçmişte ufak tefek sıkıntılar yaşandı. Ama Google Chrome'a baktığımız iOS cihazları üzerinden yayınlandığı ilk gün Apple Store'da en çok indirilen uygulama olduğunu görüyoruz. Oldukça başarılı bir arayüzde kullanıma sunulmuş durumda. Kullanıcılar arasındaki yorumlarda oldukça iyi bir şekilde açıklandı. Kullanıcılar Chrome tarayıcısından memnun. Çünkü Safari ile ilgili çeşitli sıkıntılar da yaşıyorlardı Apple cihazları üzerinde. Zaten Chrome'a baktığımızda aslında Erdi, Android tarafında da artık standart tarayıcı olmak haline geleceğini söyleyebiliriz. Bu yönde çeşitli dedikodular var. Belki önümüzdeki sürümlerinden itibaren Android cihazlarda Chrome tarayıcısını varsayılan internet tarayıcı olarak da göreceğiz.
Tabii burada anti-tekel davaları gibi bir takım yasal sorunlar Google'un başına artabilir ama bu tür bir hamleye de gerek yok. Zaten Chrome çok başarılı bir tarayıcı. Doğası gereği Android tarafında kullanıcılar yavaş yavaş Chrome'u standart tarayıcılar olarak kullanmaya başlayacaklardır diye düşünüyorum. Mozilla Firefox'la son sürümde iyi geliştirmeler yaptı. Firefox tarayıcısı en başta Android'de çok hantal bir yapıya sahipti ama şimdi bayağı hızlandırdılar. Fakat ben Chrome'un Android tarafında bir numaralı tarayıcı olarak kalacağını düşünüyorum. Hani üreticilerin kendi default tarayıcı çalışmalarını bir tarafa bırakırsak eğer. Apple cihazları için de kullanıcılara önemli bir alternatif oldu. Seçenek sayısının çoğalması her zaman daha iyidir. Çünkü bir taraftan Apple bir tarayıcı geliştirirken bir taraftan da Google Apple kullanıcıları için başka bir seçenek daha sunmuş oldu diyerek tamamlayabiliriz herhalde.
Evet, yani tarayıcıya baktığımız aslında kullanıcıların pek de fazla tarayıcı değiştirmekten hoşlanmadıklarını da söyleyebiliriz. Yani deyim yerindeyse belki hani bayanlar nasıl kuaförlerini değiştirmekten hoşlanmazlarsa kullanıcılar için de, bilgisayar kullanıcıları için de web tarayıcılarını değiştirmekten pek fazla hoşlanmadıklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden çeşitli ciddi sıkıntılar olmadığı sürece ve radikal anlamda bir tarayıcı diğerinden geri kalmadığı sürece kullanıcılar zaten mevcut aktif olarak kullandıkları tarayıcılardan memnunlar. Ama Google burada akıllıca bir hamle yaparak iOS tarafındaki Safari üzerinde yaşanan sıkıntıları güzel bir zamanda görerek kendi tarayıcısını bu platformda piyasaya sundu ve zaten indirme rakamları da tarayıcının oldukça popüler olduğunu gösteriyor.
Evet, bakalım Chrome zaman içerisinde Apple kullanıcılarının ne kadar ilgisini çekecek, bunu da bekleyip göreceğiz. Ve mobiliteyi sonlandırırken Samsung'da başladık. Google'un Chrome tarayıcısıyla bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.